Ayrım 2, sayfa 11. Çanta. İstanbul 2016. Sıradan bir sonbahar günüydü İstanbul'da, birini öldürebileceğini anladığında. Bu hikaye diğerlerinden pek de farkı olmayan, kurşun gibi ağır ve fazlasıyla sakin bir akşamüstü başladı. Şu dünyada en munis ve en cicibici kadınların bile zorda kaldıklarında küplere binip fırtınalar estirebileceklerini tecrübeyle öğrenmişti. Hiç kimse, en aklı selim görünenler dahi delilikten muaf değildi. Kendini ne munis ne de cicibici saydığından kontrolden çıkma potansiyelinin o tür kadınlara nazaran kat be kat fazla olduğunun bilincindeydi. Ama doğrusu tuhaf kelimeydi şu potansiyel. Bir zamanlar Müslüman coğrafyanın en batılılaşmış, demokrat ve laik ülke modeli olacağı zannedilen Türkiye, en nihayetinde gerçekleşmemiş potansiyeller diyarı değil miydi? Kim bilir, belki onun da delilik ihtimali aynen öyle gerçekleşmeden tavsar giderdi. Neyse ki hayat ya da kimilerine göre kader, hani tüm olmuş ve olacakların önceden yazıldığı söylenen o levh-i mahfuz, onu vahim hatalar işlemekten esirgemişti. Bunca yıldır dürüst ve düzgün yaşamıştı. Ara sıra yaptığı dedikodular ve başkalarını mutlu etmek için söylediği beyaz yalanlar hariç kimseye zararının dokunduğunu sanmıyordu. Zaten şu dedikodu müessesesini günahtan saymasalar isabet olurdu. Ne de olsa o kadarcığını herkes yapıyordu. Şayet minik dedikodular ciddi ciddi günah sayılacaksa cehennemin çukurları ağzına kadar dolar taşardı herhalde. Bu açıdan yüreği rahattı. Doğrusu onun esas derdi insanlarla değil Tanrı'ylaydı. Uğraştığı biri varsa gene o, sorguladığı biri varsa gene o. Neyse ki Tanrı her ne kadar kolay kızdığı söylense ve talepkarlığıyla maruf olsa da asla incinmez, incitilemezdi. Bazen merak eder sorardı kendine, kime altın kalpli deriz sahi? Herkese karşı ve asla yalpalamadan iyi olmak, iyi kalmak mümkün mü? En alicenap fertlerin bile kötülük ettikleri olmaz mı, bilerek ya da bilmeyerek? Ailesinin ve arkadaşlarının gözünde iyi bir insandı Nasreddin Albantoğlu. Sevenlerinin kullandığı adıyla Peri. Bilinçli bir yurttaştı. Hayır kurumlarını destekler, Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak için didinir, muhtaç durumdaki aileler için para toplar, huzur evlerini ziyaret edip oradaki kimsesiz yaşlılarla tavla oynar, bilerek kaybederdi. İstanbul'un mevzul sayıdaki sokak kedileri için çantasında mama taşır, hatta zaman zaman masraflarını kendi cebinden karşılayarak onları kısırlaştırır, çocuklarının okul durumunu yakinen takip eder, kocasının patronu ve iş arkadaşları için davetler verip şık sofralar kurar, Ramazan ayında genellikle başında ve sonunda oruç tutar, aradaki günleri bazen çaktırmadan atlar, her kurban bayramında muhakkak kınalı bir koyun adardı. Ne vakit sokakta yere tüküren, parkları kirleten ya da süpermarkette sırayı bozan birilerini görse, içten içe onları ayıplar, bazen de dayanamayıp uyarırdı. Velhasıl dışarıdan bakınca sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ev kadını, iyi bir vatandaş, iyi bir modern ve laik Müslümandı. Bu ülkenin şaşmaz çelişkilerini adeta bünyesinde toplamıştı. Bünyesinde ve geçmişinde. Peri'nin yaşam hikayesi biraz da Türkiye'nin hikayesiydi. Peri'nin akıl karışıklığı, Türkiye'nin yaşadığı akıl karışıklığından farklı değildi. Zaman, usta bir terzi gibi kusursuzca dikmişti Peri'nin hayatını sarmalayan iki kumaşı. Etrafın onun hakkında düşündükleri ile onun kendisi hakkında düşündüklerini, insanların üstünde bıraktığı izlenim ile öz algısı kusursuzca örtüşmüştü. Öyle ki Peri artık günlerinin ne kadarının başkalarının istekleri, ne kadarının kendi istekleri doğrultusunda şekillendiğini bilemez hale gelmişti. Bazen bir kova sabunlu su alıp sokakları, meydanları, devlet binalarını, bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kavga edenleri ve hatta eli değmişken el alemin kem dilini yıkamak geliyordu içinden. Temizlemek istediği o kadar çok kir pasak, düzeltmek istediği öyle çok hata vardı ki. Peri kendi dışındaki dünyayı kıyasıya sorgulardı ama en büyük çuvaldızı zatına saklardı. Habire kendini didikleyen, eleştiren kadınlardandı. Bu yüzden 35 yaşının doruğundayken, durmuş, oturmuş, saygın bir hatun adledilirken, üstelik böyle sıradan bir günde en son beklediği şey birdenbire ruhundaki boşlukla yüzleşmekti. Sonra, nice sonra, bütün bunlar trafik yüzünden oldu diyecekti. Koca şehir devasa bir inşaat sahasına dönüşüvermişti. İstanbul kontrolsüz büyümüştü ve genişlemeye devam ediyordu. Bu canım şehri şehir, sindirebileceğinden fazlasını mideye indirdiğini fark etmeden hala etrafta yiyecek arayan şişkin bir Japon balığını andırıyordu. Peri, o meşhum akşama dönüp baktığında, şayet trafik öyle umutsuzca kör düğüm olmasa, hafızasının uzun zamandır uykuda olan kısımlarını uyandıran olaylar zincirinin asla ortaya çıkmayacağına kanaat getirecekti. 40 dakikadan fazladır yan koltukta oturan kızıyla beraber trafikte milim milim ilerliyorlardı. Ötede bir yerlerde kamyon devrilmiş, iki şeritli yol bire inmişti. Her markadan araç arasında sıkışmış vaziyette bekliyorlardı. Trafik kötü ellere düşmüş sihirli bir değnek gibiydi. Dakikaları saatlere, insanları vahşilere, akıl kırıntılarını düpedüz çılgınlığa dönüştüren İstanbul'un umurunda değildi elbette. Zamandan, keşmekeşten ve çılgından bol bir şey yoktu onda nasılsa. Belli bir eşikten sonra pek bir şey fark etmiyordu zaten. Ha bir saat az olmuş, ha bir saat fazla, ha bir karmaşa az, ha bir deli fazla. Delilik kafa yapan bir madde gibi akıyordu şehrin damarlarında. Her gün milyonlarca İstanbullu bir doz daha alıyordu bu serumdan. Birbirleriyle tek kelime etmeyen, selamlaşmayan, bir lokma ekmeklerini paylaşmayan insanlar deliliklerini paylaşıyorlardı farkında bile olmadan. Topluca akıl yitirme diye bir şey vardı. Kolektif bilinç kaybı. Eğer aynı halüsinasyonu yeterli sayıda göz görürse artık halüsinasyon değil hakikat sayılıyordu. Eğer aynı acı gerçeğe yeterli sayıda insan gülümserse acınası olmaktan çıkıp komik bir şakaya dönüşüyordu. Tırnaklarını yemeği keser misin artık diye çıkıştı Peri birdenbire kızına. Kaç kere söylemem lazım? Ya anne sana ne? Benim değil mi tırnak dedi Deniz ve aralarında duran kağıt bardaktan bir yudum aldı. Öfkesini yutmak istercesine. Yola çıkmadan önce bir Star Börek şubesine uğramışlardı. Son zamanlarda pek popüler olmuştu bu Star Börek. Logolarını, menülerini ve isimlerini kullandıkları için Starbucks tarafından defalarca dava edilen ama hukuk sistemindeki boşluklar sayesinde hala ayakta kalabilen bir kafe zinciri. Oradan iki içecek almışlardı. Peri için bir diyet latte, kızına da duble çikolata parçalı, kremalı frappuccino. Peri kendisininkini çoktan bitirmişti ama Deniz yaralı bir kuş gibi ağır ağır yudumlayarak uzattıkça uzatıyordu. Ufukta sönen güneşin son ışınları gecekondu çatılarını, cami kubbelerini ve gökdelen camlarını solgun pas rengine boyuyordu usulca. Tırnak seninse arabada benim diye homurdandı Peri. Koparıp koparıp yere atıyorsun. Bu kelimeler ağzından çıkar çıkmaz pişmanlık duydu. Benim arabam. Ne nahoş laf. İnsanın çocuğuna hatta herhangi birine söyleyeceği şey miydi bu? Gözlerini para pul hırsı bürümüş, mal mülk düşkünü o berbat tiplerden birine mi dönüşmüştü yoksa? Dudaklarını ısırdı kaygıyla, utandı kendinden. Deniz ise umursamadı. Sıska omuzlarını silkip camdan dışarı baktı. Bir yandan da tırnaklarını yolmaya devam etti. Az biraz hareketlendi trafik. Altlarındaki Range Rover'ın bir heves ileri atılmasıyla lastiklerini inleterek tekrar durması bir oldu. Bayideki kataloğa göre Monte Carlo mavisiydi araç. Broşürde başka renk seçenekleri de mevcuttu. Davos beyazı, Venedik Leyla, Uzak Doğu ejderha kırmızısı, Suudi çöl pembesi, Ghana polistimi hakisi veya Endonezya ordu taburu yeşili. Kim bilir kim veriyordu bu isimleri renklere? Hangi akla hizmetle? Merak etti Peri. Acaba etraftaki sürücüler hava attıkları pahalı ve fiyakalı arabalarının Gana'da polis üniformaları ya da Sahra'da çöl fırtınalarıyla ilişkilendirildiğinin farkında mıydılar? Hangi renkten olursa olsun lüks otomobiller cirit atıyordu İstanbul'da. Cins köpekleri andırıyorlardı. Hani kolay ve konforlu hayatlar için dünyaya gelmiş ama bir şekilde yolunu kaybedip kendini yaban ortamda bulmuş asil, saf kan köpekler gibi abes duruyordu araçların çoğu. Hızlanacak yer bulamamanın sıkıntısıyla kıvranan yarış arabaları, en mahir manevralarla bile ufacık park yerlerine sığamayan arazi cipleri, sadece uzak ülkelerde ya da televizyon reklamlarında görülen geniş ve açık yollar için tasarlanmış pahalı sedanlar, bunca lüks araba ve katiyen ilerlemeyen bir trafik, üstü cilalı, altyapısı eksik bir şehir. Bir yerde okudum, dünyanın en kötüsü seçilmişiz dedi Peri. Ne? Trafik diyorum, dünya birincisiymişiz. Kahire'den bile kötü, düşün artık. Hatta Delhi'den bile beter. Hindistan'ı geçtik yani. Gerçi ne Kahire'ye ne de Delhi'ye gitmişliği vardı Peri'nin. Olsun varsın. İstanbul'un o tür ücra yerlerden daha medeni olduğuna dair en ufak bir şüphesi yoktu. Ne de olsa bu şehir Avrupa'nın kapı komşusuydu. Bunca yakınlığın bir anlamı olmalıydı. Hatta o kadar yakındı ki koca memleket bir ayağını Avrupa'nın kapısından içeri sokmuş, bütün gücüyle iteklemişti bir zamanlar içeri girebilmek için. Lakin aralık öylesine dar olunca vücudunun geri kalanını ne kadar eğip bükse de bir türlü sığamamıştı işte. Bu arada Avrupa'da sürekli kapıyı yüzüne kapatmaya çalışmıştı üstelik. Ne güzel, süper dedi Deniz. Nasıl süper diye sordu Peri hayretle. Tabii ya, en azından bir şeyde dünyada birinci olmuşuz, fena mı? Nicedir böyleydi aralarındaki ilişki. Peri ne zaman herhangi bir konuda fikir belirtmeye kalksa, Deniz tam aksini savunuyordu anında. Peri'nin söyledikleri ne kadar yerinde ya da mantıklı olursa olsun, kızı tarafından tepkiyle karşılanıyordu. Tamam, 13 yaşındaydı Deniz ve bu yaşta çocuklar artık ebeveynlerinin, özellikle de annelerinin etkisinden kurtulmak istiyorlardı. Bunun farkındaydı Peri, anlıyordu. Akıl erdiremediği şey, kızının niçin bu kadar öfkeli olduğuydu. Zavallı Peri hayatının hiçbir evresinde, hatta yeni yetmeliğinde bile böyle sinirli, tepkili olmamıştı. Halbuki kendi ergenliği çok daha zor geçmişti. Şartları daha ağırdı. Kendi annesi onun yarısı kadar düşünceli ve anlayışlı davranmamıştı. Bütün bunlara rağmen böyle köpürüp fırtınalar estirmemişti Peri gençliğinde. Şimdi kızının rastgele öfke patlamaları karşısında eli ayağı dolaşıyor, geçmişte kendi annesine yeterince öfkelenmediği için kendine kızıyordu. Tuhaf şeydi doğrusu. Anneanneler, anneler ve kız torunlar arasındaki şu üç kuşak süren etkileşim. Benim yaşıma gelince senin de sabrın yetmez bu şehre diye mırıldandı Peri. Benim yaşıma gelince diye taklit etti Deniz. Küçümser bir edayla. Eskiden hiç böyle konuşmazdın. Çünkü eskiden bu kadar berbat değildi ortam. Giderek her şey bozuluyor. Hayır anneciğim, ondan değil. Sen yaşlanıyorsun da ondan dedi Deniz. Gıcık olduğunu belli eden bir sesle. İnsanı ihtiyarlatan şey yaşı değil bu çağda. Konuşma şekli, giyinme şekli. Baksana haline. Aa, ne varmış halimde? Sessizlik. Peri kaygıyla kıyafetine göz attı. O kadar da özenmişti halbuki. Takmış takıştırmıştı. Giydiği mor ipek elbiseyle boncuklu, işlemeli şifon ceketi, yeni bir alışveriş merkezinin hemen yanında açılan, sanki biri diğerini doğurmuş gibi, daha da yeni bir alışveriş merkezinden almıştı. Pahalı bir takımdı. Fiyata itiraz ettiğinde tezgahtar hiçbir şey dememiş, dudağına kondurduğu, müstehsi bir tebessümle bakmıştı öylece. Paran yetmiyorsa ne diye geldin buraya kadın dercesine. Bu yukarıdan bakış dokunmuştu Peri'ye. Tamam neyse alıyorum diye kestirip atmıştı. Gerçekten bu elbiseyi istediğinden emin olmadığı halde. Ve şimdi kumaşın darlığını teninde hissediyor, rengin yanlışlığını görüyordu. Mağazanın floresan ışıkları altında cesur ve iddialı görünen mor, dışarıda çiğ, hatta kasıntı duruyordu. Beyhude düşüncelerdi bunlar. Zira eve dönüp üstünü değiştirmeye zaman yoktu. Son 3-5 yılda inanılmaz servet yapan bir iş adamının yalısında akşam yemeğine davetliydiler. Adamın durumu sıra dışı bir şey değildi Türkiye ölçülerinde. İstanbul yeni yetme zenginlerle doluydu ve bir de mümkün olduğunca kısa yoldan para kazanmak isteyenlerle. Gece geç vakitlere kadar süren bu tarz akşam yemeklerini oldum olası sevememişti Peri. Ona kalsa evde oturup kafasını bir romanın sayfalarına gömerek saatler geçirmeyi tercih ederdi. Kitapları severdi hem de çok. Kainatla arasındaki bağ kelimelerden geçerdi. Yalnızlıkla da arası iyiydi. Ne var ki yalnızlık az bulunan bir nimetti İstanbul'da. Zira her zaman katılacak önemli bir etkinlik ya da illaki yerine getirilmesi gereken acil bir yükümlülük oluyordu. Bu toplum tıpkı yalnız kalmaktan korkan bir çocuk gibi habire sosyalleşmek istiyordu. Burjuva sofralarda onca kelam ve ikram, sigara, sohbet, siyaset, marka ayakkabılar ve marka elbiseler ama en önemlisi tasarımcı elinden çıkmış çantalar. Hem cinslerinin kılık kıyafet takıntısını bir türlü anlayamıyordu Peri. Bazı kadınlar çantalarını uzak diyarlarda savaş meydanlarında kazanılmış ganimetler gibi gururla taşıyorlardı. İnsan nasıl ve niye böbürlenir ki bir deri parçasına sahip oldu diye. Bir de şu sahte gerçek meselesi vardı tabii. İstanbul'un orta ve üst sınıf kimi hanımları taklit mal alırken görülmemek için kapalı çarşı ve çevresindeki şaibeli dükkanlara gitmek yerine dükkan sahiplerini evlerine çağırırdı. Chanel'ler, Louis Vuitton'lar, Bottega'lar dolu camları karartılmış, plakaları çamurdan okunmaz hale gelmiş, araçların geri kalan yerleri pırıl pırılken, araçlar varlıklı semtler arasında mekik dokur, casus filmindeymiş gibi villaların özel garajlarına arka kapılardan alınırdı. Ödemeler nakit olarak yapılır, fiş fatura yazılmaz, başkaca soru sorulmazdı. Bir sonraki sosyal etkinlikte gene aynı hanımlar birbirlerinin çantalarını incelerdi göz ucuyla. Büyük çabaydı doğrusu. Bunca çabayı insan başka işlere harcasa daha hayırlı olmaz mıydı? Neden bu kadar incelerdi kadınlar birbirlerini? Dikkatle, ön yargıyla, dinmeyen bir merakla süzer, hem bariz hem gizli hatalarının peşine düşerlerdi. Gecikmiş manikürler, eklenmiş kilolar, sarkmış gıdılar, aldırılmış yağlar, botokslu yüzler, saklanmış selülitler, dip boyası gelmiş saçlar, pudra katmanları altında gizlenmiş sivilceler ya da kırışıklar. Hiçbir şey kaçmazdı bu keskin bakışlardan. Her davette kadın konuklarının nicesi bu amansız incelemenin hem kurbanı hem faili oluverirdi. Doğrusu Peri'nin bu akşamki afili yemeğe hiç gidesi yoktu. Kızının bacaklarını esnetmek için arabadan inmesini fırsat bilen Peri bir sigara yaktı düşünmeden. Sigarayı bırakalı 10 seneden fazla olmuştu. Ama son zamanlarda yeniden yanında paket taşımaya başlamıştı. Ara sıra öyle tüttürüyordu işte. Gerçi birkaç nefesle tatmin oluyor, hepsini içmiyordu. Kalan sigarayı atarken suçluluk duyuyordu hafiften. Sonrasında kokuyu kapatsın diye naneli sakız çiğniyordu, tadını pek sevmese de. Eğer sakız çeşitleri politik rejimleri temsil etse, naneli sakız kesin faşizm olurdu diye düşünürdü hep. Totaliter, katı, steril. Ya anne, söndürsene şu mereti, dedi Deniz tekrar arabaya biner binmez. Bilmiyor musun zararlı olduğunu? Bu yaşta çocuklar sigara içenlere tabutlarından kaçmış vampir muamelesi yapıyorlardı. Deniz birkaç hafta evvel okulda sigaranın zararlarını anlatan bir sunum yapmış, tam not almıştı. O gün bugündür daha da büyük bir heves ve azimle her türlü tütüne, bilhassa annesinin sigara içmesine savaş açmıştı. Tamam tamam, dedi Peri eliyle başından savar gibi bir hareket yaparak. Vallahi ben cumhurbaşkanı olsam çocuklarının yanında sigara içen anne babalara ceza keserdim. Cidden. Aman iyi ki siyasete girmiyorsun, diye alçaktan homurdandı Peri. Ardından camı açmak için düğmeye bastı. Dışarıya üflediği duman havada şöyle bir kıvrıldı. Derken beklenmedik şekilde yanlarındaki arabanın açık camından içeri süzülüverdi. İnsanın bu şehirde asla paçasını kurtaramadığı bir şey varsa o da buydu zaten. Başkalarıyla iç içe yaşama zorunluluğu. Yayalar sokaklarda tek vücut yürür, yolcular vapurlarda sıkışarak oturur, otobüste metroda insanlar yan yana dizilirdi. Çarpışır, sürtüşürdü bedenler, rüzgara kapılmış kara hindiba tohumları gibi. Yanlarındaki arabada iki adam vardı. İkisi birden aynı anda sırıttı Peri'ye. İstanbul'da yaşayan her kadının bir adet yeni başlayanlar için ataerkillik sözlüğüne ihtiyacı vardı. Bu sözlüğün maddeleri uyarınca bir kadının tanımadığı bir erkeğin suratına, arabasına duman üflemesinin açık bir cinsel davet olarak yorumlandığını hatırlayan Peri'nin beti benzi attı. Fırtınalı bir denizdi bu şehir. Buz dağları gibi yükselen ve görünenin altında ne sakladığı belli olmayan erkeklikler arasında dikkatli ve temkinli gezinmek durumundaydı kadınlar. Eşitlik lafta bile yoktu. Değil hakikatte olsun. Kadınlardan gözlerini devamlı yere dikmeleri bekleniyordu bu kültürde. Namus mesajları vermek için mümkün olduğunca başını öne eğmeliydi cinsi latif. Bu halde insan nasıl araba kullanır, nasıl yolda yürüyebilirdi, o da ayrı konuydu tabii. Şehir hayatının tehlikeleri, özellikle sataşma ve tacizciler karşısında insanın sürekli tetikte olması gerekiyordu üstelik. Velhasıl nasıl oluyor da kadınlardan aynı anda hem başlarını öne eğip hem de gözlerini dört açmaları bekleniyordu, anlayabilmiş değildi Peri. Yandaki adamlardan kurtulmak için hemen sigarasını yola fırlatıp camını kapattı. Tam o esnada trafik ışığı kırmızıdan yeşile dönse de bir şey fark etmedi. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Ayrım sonu, sayfa 20.